Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine...
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 13 Ağustos 2020 Perşembe, yine dünyadan haberlerle karşınızdayız. Koronavirüs haberlerimiz, Türk-Yunan gerilimi, Belarus'ta, Beyaz Rusya'daki durum, Libya ile ilgili Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi, ayrıca Türk-Yunan meselesi, Akdeniz meselesinde Yunanistan'la Fransa'nın tatbikatı, Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar, Merkel'le telefonla görüşmesi gibi pek çok başlık var. Bugün size aktaracağım dünyadan ve Türkiye dış politikasından haberler var. Programın ikinci yarısında bu hafta yaptığımız üzere Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimle devam edeceğiz. Akdeniz'de çünkü sular ısınmış durumda. Fransa ile Yunanistan, Türkiye'nin daha önce Navtex ilan ettiği bölgede bir tatbikat gerçekleştiriyorlar. Bir karşı karşıya gelme durumu olduğu iddiaları vardı ama yalanlandığı haberlerinde gördüm. Onun için onu da altını çizmek gerekiyor. Programın ikinci yarısında bu meseleye bakacağız ve Doktor Naim Babiroğlu'nun değerlendirmelerini alacağız. Yarın Avrupa Birliği'nin toplantısı var. Yunanistan acil koduyla bir çağrı yapmıştı. Mitsotakis'in yine ulusa sesleniş konuşması oldu, sert mesajları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları var. O da daha ziyade diyalog yoluyla bu meselenin çözülmesinden bahsediyor. Avrupa Birliği toplantısı yarın, Viyana'da da Yunan Dışişleri Bakanı Amerikan Dışişleri Bakanı ile buluşacak. İsrail'in Yunan tarafına desteği vardı. Mısır ve Yunanistan liderlerinin görüşmeleri var. Diplomasi sıcak aslında. Ve son olarak Suudi Arabistan'da da Yunanistan'a destek geldiğini belirtmek gerekiyor. Türkiye'nin karşısında bir cephe oluştuğu anlaşılıyor. Naim Babiroğlu'na biraz da bu cepheyi soracağız programın ikinci yarısında. Başlamadan önce frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamanız üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ve YouTube kanalından da Sputnik'in bizi izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Yine onu da Twitter üzerinden paylaşımını yapıyorum. Başlayalım Eksen'e. Evet, her gün olduğu gibi korona rakamlarını aktarmak istiyorum size. Vaka sayısı dünya çapında 20 milyon 700 bine yaklaşmış vaziyette. 21 milyona doğru maşallah koşuyoruz bu normalleşme sayesinde. Can kaybı sayısı 750 bine yaklaştı. İyileşenlerin sayısı da 12 milyon 13 milyona yakın gözüküyor. Pandemi pek çok ülkeyi yeniden yavaş yavaş ve kısmi olarak karantina önlemleri uygulamaya da zorluyor. Rusya'nın ilk onaylanan Sputnik V ismindeki aşısı var. Dünyanın ilk onaylı aşısı demek lazım. 2 yıllık bir koruma sağladığı açıklanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü ile de temasları sürdüğü anlaşılıyor. 2 hafta içerisinde de başlanacak uygulanmasına ilk öncelikli olarak sağlık çalışanlarından gidiliyor. Amerika Birleşik Devletleri 5.2 milyon vaka sayısıyla ve 166 binden fazla ölü sayısıyla, can kaybı sayısıyla birinci sırada. Brezilya 3.1 milyon ölü sayısı da 100 bini aştı, 105 bine yakın. Hindistan onu izliyor. Vaka sayıları günlük artışlarda. Meksika'da 3. sırada ölü sayısında 54 bin var can kaybı. Hakikaten sıkıntılı bir tablo. Beyaz Rusya kadınlar ellerinde çiçeklerle sahaya indiler. Gösterilerden bilgileri birazdan aktaracağım ve Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili gelişmeleri birazdan aktaracağım. Çin bakıyorum, yeni 20 tane asemptomik vaka saptamış durumda. Finlandiya'da kamu araçlarında yüz maskesi şart koşuldu. Vietnam, ki bu işi en iyi atlatan Vietnam'dı, takdire şayan bir uygulamayla bu pandeminin etkisini en az hisseden ülkeydi. 25 yeni vaka saptanmış orada da en son gelen habere göre. İran'da 20 bine yaklaştı, 19 bine aştı ölü sayıları. Rusya'da 5057 total rakam, toplam rakam 907 bin ölü sayısı 15 binlerde idi, 15 bini aşmış idi. Avrupa'da ikinci dalga paniği yaşandığını söylesek yanlış olmaz. Almanya'da 1445 vaka toplam 219 bine ulaştı Robert Koch Enstitüsü'ne göre. Türkiye'de de benzer durumlar var. Fransa aynı şekilde. İspanya'da, Galicia'da halka açık yerlerde sigara içmeyi yasaklamışlar. Covid-19'a nasıl iyi gelecek bilmiyoruz ama alınan önlem bu. Brezilya'dan Çin'e gönderilen dondurulmuş tavuk kanatlarında Covid-19 tespit edilmiş. Test pozitif çıkmış. Brezilya'da pandeminin çok etkili olduğu ülke biliyorsunuz. Kanada'da 9 bini aşmış ölü sayıları. Ekonomiyi de vuruyor orada. Evsizlerin sayısı artmış salgınla birlikte. Ülke genelinde 235 bin civarında evsiz varmış. Aslında çok daha fazla olduğunu, 1,5 milyondan az olmadığını söylüyorlar. Refah ülkesi diye biliyoruz tabii ki Kanada'yı. Afrika'da 1 milyon 70 bini vaka sayısı aşmış durumda virüs bulaşan. Ölenlerin sayısı da 24.322'ye yükselmiş en son gelen haberlere göre. Ve tabii Rusya'nın aşısı, Dünya Sağlık Örgütü tüm başarıları memnuniyetle karşılayacaklarını, güvenli ve etkili her aşının küresel bir nimet olacağını açıkladı. Çünkü bu konuda tartışmalar da yürütülüyor. Rusya'nın aşısı erken mi acaba bulundu diye sorular ortaya atılıyor. Ama diğer yandan 24 saat içerisinde 188 ülkeden ziyarette bulunulmuş Sputnik V aşısıyla ilgili olarak bilgiler de bu arada yayınlanıyor. Aşıyla, aşının içeriğiyle ilgili bilgiler yayınlanıyor. Rusya yeterlilik değerlendirmesi için de Dünya Sağlık Örgütü'ne başvuru yapmış. Yani bile bile yetersizken Dünya Sağlık Örgütü'ne başvuru yaparlar mı bilemiyorum onu ama herhalde ki emin olsalar ki gerek ki böyle bir başvuruda da bulunuyorlar. Tüm dünya içinde çaba harcamaktan bahsediliyor. Rus aşısıyla ilgili olarak dağıtım için, üretim ve dağıtım için de Brezilya ile yaptıkları Paran eyaletiyle bir anlaşma yapmışlar. Orada da üretim yapılacak. Rusya'nın bu çabaları tabii dünyada da aşı çalışmalarına hız vermiş gözüküyor. Almanya hükümet sözcüsü Stefan Siebert açıklama yaptı. Vakalardan endişe duymaya başladıklarını, Mayıs başından bu yana en yüksek rakamların çıkmaya başladığını bu normalleşmeyle söylemiş. Vaka sayısında artış var. Şu an için iyi sağlık sistemimiz, hazırız bu durumu karşılayabiliriz deniyor ki okullarda falan da maske zorunluluğu da getirmiş ve önlem almış durumda Almanya ama şimdiden de kaygılanıyorlar 1400'e yaklaşan vaka sayıları için. Rusya aşısının ithalatı için de şartlar ortaya koymuşlar. Üçüncü kademe dahil araştırmaların tüm aşamaları hakkında veri sağladıktan sonra mümkün olacağını söylemiş Almanya Sağlık Bakanı. Öte yandan da Jens Spahn, Alman Sağlık Bakanı, kendilerinde hızla aşı üreteceklerini dile getiriyor. İnsanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde aşıya sahip olacağız diye Rusya tescilleme açıklaması yaptıktan sonra bir açıklama yapmış. İyimser olduklarını söylemiş, ZDF'ye konuşmuş. Robert Koch Enstitüsü de aynı zamanda sonbaharda hazır aşı diye bir açıklama yapmış. Onlar da Rusya'dan sonra dünyaya müjde veren ülke olabilirler. Öyle gözüküyor ki Amerika'dan da benzer bir açıklama gelebilir. Belki de 3 Kasım'daki Amerikan başkanlık seçimlerini dahi etkileyecek bir aşı açıklaması Amerika'dan da gelebilir. Hiç olmazsa yaşadığımız bu eziyet düşünülürse Covid-19 nedeniyle pek çok ülkeden başarılı aşı çalışmaları görmek de hayırlı olacak hepimiz için, mutlu edici olacak demek gerekiyor herhalde. En başta bunu söylemek gerekiyor. Ama normalleşme yüzünden tartışmaları da sürdürmekte fayda var. Bu aşıların tabii bütün dünyada yaygın bir biçimde uygulanması da zaman alacak, unutmamak lazım. Okullar açılıyor, her yerde tartışılıyor bu. Amerika'da anlatmıştım, aktarmıştım ben size. Beyaz Saray eyaletlere baskı yapıyor. Çocuklar bir an önce yüz yüze derslere girmeye başlasınlar diye Trump okula gideceklerse gitsinler çocuklar diye ısrarcı olduğunu dile getirdi. En son yaptığı açıklamada Beyaz Saray'da bir etkinliğe katılmış. O sırada yapmış bu açıklamayı. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aşamalı seyrentilmiş modelle eğitim öğretim yılına başlanacağını, 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime açılacağını, 21 Eylül'de de yüz yüze eğitime geçileceğini söylüyor. Umarız bu aşı işi bir an önce hallolur da okullarla ilgili kaygılar teskin olur. Bir kısım özel okullar da 17'sinde başlatıyorlar. Yani hiçbir şey kalmadı 17'sine. Onlar ve benim yeğenlerim de aynı durumdalar. Ebeveynlerde kaygılar var tabii. Bu işler başlıyorlar. Çocuklar tatil de yapamadılar zaten. Eğitim de ne kadar alabildikleri şüpheli. Ve 21'inde yüz yüze eğitime başlanması konusunda dediğim gibi kaygılar söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu arada dün toplantıları sonrası bilim kuruluyla önerilerinin yüz yüze eğitimin en az bir ay başlatılmaması olduğunu da dile getirdi. Onu da anımsatmak lazım. Bu benzer tartışmaların da bütün dünyada yapıldığını elbette söylemek gerekiyor efendim. Evet, diplomasi gündemine bakalım, geçelim. Türk-Yunan krizi. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Navtex ilanı sonrası 23 Ağustos'a kadar denizcilik ikazı yapıldı. Navtex'in anlamı bu. Faaliyetlerine Türk donanması eşliğinde devam ediyor. Ankara Akdeniz'de meşru çıkarlarını diplomatik ve askeri faaliyetlerle koruduğunu dile getiriyor. Cumhurbaşkanı bir yandan bunları söylerken bir yandan diyalog yoluyla adilane çözüme hazır olduklarını dile getiriyor. Tabii bütün bunlar günlerdir de konuşuyoruz. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma ile bölünmüş Libya ile yaptığı anlaşmayla tetiklenmişti. Bunun karşısında Mısır ve Yunanistan'ın da deniz alanlarını sınırlandırma anlaşması gelmişti geçen hafta. Şimdi Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis en son iki ülke arasında imzalanan bu anlaşmayla ilgili ortak açıklama yaptılar. Bir telefon görüşmesi yapıldı. Birbirlerine anlaşmadan ötürü tebrik ettiler. Mısır özellikle ulusal çıkarlarının güvenlik ve istikrarın sağlanmasına bu anlaşmanın katkı yapacağını dile getirdi. Koordinasyonda pekiştirme kararı aldılar. İsrail'den sonra Arap dünyasından da Suudi Arabistan'ın Yunanistan'a bu konuda destek verdiği anlaşılıyor. Ama tabii esas Yunanistan'ın Türkiye'nin Oruç Reis'le yaptığı bu girişime tepkilerinin sertliği, Avrupa Birliği'ni mobilize etmesi ve Fransa'dan da büyük güçlü destek bulması desek yeridir. Birazdan Dr. Naim Bağbiroğlu'na soracağız ama önce başlıkları özetleyeyim. Kyriakos Mitsotakis ulusa sesleniş konuşması yaptı. Acil koduyla böyle bir konuşma yaptı ve vatanımız tehditlere ve şantaja boyun eğmiyor, provokatif eylemlere müsamaha göstermeyeceğiz dedi. Uluslararası hukuka atıf yaptı. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin imzacısı Yunanistan, Türkiye ise adaların Türkiye'ye çok yakın olmasından ötürü emsal teşkil etme ve uluslararası yargıya gitmesi halinde hukuki tezlerle bu iş çözülemeyeceği için, siyasi tezlerden hareket ettiği için bu anlaşmayı imzalamadı. Yıllardır olan bir durum bu ama Yunanistan uluslararası hukuktan bahsediyor burada. Gergin bir atmosferde, diğer yandan yatıştırıcı diyaloğunda anlamsız olduğunu düşünüyoruz demesi kışkırtıcı bir biçimde. Türkiye'yi bununla suçluyor. Türkiye'nin Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin dayanıklılığını test ettiğini dile getirdi. Libya ile yapılan anlaşmanın geçersiz ve uluslararası hukuka aykırı bir mutabakat olduğunu da öne sürdü Yunan Başbakanı. Tek yol Ankara'ya sert yaptırım uygulanması dedi. Yarınki AB toplantısı öncesi verilmiş bir mesaj bu. Karşılığı olur mu? Doğrusu ben şüpheliyim bu konuda. Diplomasilerini yoğunlaştıracaklarını söyledi ve bu işin sadece Türk-Yunan ilişkilerini ilgilendirmediğini, Avrupa ile Türkiye'nin ilişkilerini de ilgilendirdiğini dile getirdi ve asıl önemlisi Çok fazla asker yoğunlaştı bölgede. Talihsiz bir olay yaşanma riski olduğunu kabul etmeli dedi hakikaten. Umarız böyle bir şey de olmaz. Sorumluluğunda koşulların suçlusu olan tarafa ait olacağını dile getirdi. Yunanistan'ın Syriza dönemindeki eski savunma bakanı Apostolakis ise Yunanistan'ın böylesi bir girişimde yalnız kalacağını öne sürdü. Kimsenin Türkiye ile yeni bir gerginlik dönemine giren Yunanistan'la yan yana durmayacağını savundu. Çatışmanın da iki tarafın çıkarlarına ters olduğunu dile getirdi. Şimdi sıcak temas iddialarının yalanlandığını Genelkurmay, Yunan Genelkurmayı tarafından Limnos ve Kemal Reis gemileri arasında bunu girişte söylemiştim. Emmanuel Macron'dan dün bir açıklama geldi. Türkiye'nin Oruç Reis'in Navtex ilanı ve Oruç Reis'in açılması kararları sondaj araştırma gemisinin yeni bir gerilim dalgasına yol açabilir. Diyalog, barışçı diyaloğa geçmek için bu tür kararlara son vermeli Türkiye dedi Emmanuel Macron. Uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi gerektiğini söyledi ve Fransa'nın Akdeniz'de bu sebepten ötürü geçici olarak varlığını genişletme kararı aldığını da duyurdu. Bu çerçevede bir tatbikat gerçekleşiyor. Fotoğrafları Yunan Genelkurmayı tarafından yayınlandı. Ki iki Rafael Savaş Reti ve Lafayette tipi bir fırkateynin Akdeniz'e gönderildiği haberleri gelmişti. Girit'e ulaşmışlar ve tatbikat da başlamış. Nerede başlamış? Türkiye'nin daha önce Navtex'i ilan ettiği alanda tatbikat başlamış. Savaşa hazırlık hali, muharebe kabiliyeti, etkileşim seviyesi vesaire bunlar konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Angela Merkel'le görüştü. 20 ya da 21 Temmuz'da yanlış söylemeyeyim şimdi ilk Navtex ilan edildiğinde Merkel devreye girmişti ve Türkiye geri almıştı Navtex'ini. Şimdi Merkel'le yeni bir görüşme var. Henüz perde arkasını bilmiyoruz ama sorunların uluslararası hukuk ve diyalog temelinde çözülmesinden yana oldukları şeklinde bir açıklama olduğunu belirtelim. Cumhurbaşkanı'nın ondan önce verdiği mesajlar da vardı zaten. Merkel'le konuşacağım demişti. Macron'a yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Derdi özellikle işte Lübnan'da Beyrut'taki patlamaya kadar uzandı konuşma. Yani sadece bu Akdeniz'e sınırlı kalmadı. Macron Beyrut'u ziyaret etmişti. Onun derdi sömürgecilik, bizim derdimiz iyi. Öyle dedi. Yani o da yardıma gitti. Türkiye'de yardım gönderdi. İnsani ve İslami görevi yerine getirdiklerini söyledi. Türkiye'nin öyle bir farkı varmış. Tabii Lübnan'ın nüfusunun tümü Müslüman da değil. Onu da belirtmek lazım. Fransa'da aynı şekilde biz de Hristiyanlara karşı insani görevimizi yerine getiriyoruz diye bir ayrımcı bir söylem uygulayabilir tabii ki. Bu mantıkla yaklaşırsak. Ama Macron tabii öyle bir şey söylemedi. Şimdi Türkiye'nin Akdeniz'de ne yaptıysa meşru temelde yaptığını söyledi Cumhurbaşkanı. Libya ile Libya'nın batısında Trablus'ta sadece hükmü geçen hükümetle yapılan geçen sene Kasım ayında yapılan anlaşmayı kastetti. Yunanistan'a tepkilerini dile getirdi. Bir yandan diplomasi ve diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi. Diğer yandan da ortak çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Diğer yandan da Avrupa Birliği ile Yunanistan'la ilgili uyarıda bulundu. Art niyetli davrandığını 580 kilometre uzaktaki Meis adasından kıta sahanlığı kendisine biçtiğini ve Türkiye'yi de Akdeniz'de kendi kıyılarına sıkıştırmaya çalıştığını söyledi. Bunun adil ve hakkaniyetli olmadığını dile getirdi Cumhurbaşkanı. Atina'nın Türkiye ile Ankara ile Atina arasında bir de azınlık hakları ile ilgili kapışma olduğunda dün aktarmıştım. Batı Trakya'daki Türk okulları ile ilgili ki Yunan tarafı okula gidecek öğrenci yok diye bir gerekçe ortaya koyuyor. Aynı zamanda Yunan tarafından da bunun bir paradoksal bir durum olduğu. Çünkü Türkiye'de de pek çok okulun son 25 senede kaç vermişler? 231'den 115'e inmiş okul sayısı. Pardon bu Müslüman azınlıklarla ilgili. Yunan tarafı diyor ki 1955'te 54 Rum okulu vardı. Şimdi 3 tane okul kaldı diyor. Aynı durum gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı ise bu konuda Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. Azınlık haklarını, hukukunu korumanız lazım diyerek böyle bir durum. Efendim Libya ayağında Amerikan Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmeleri var. Görüştükleri konu da Libya'nın merkezinde askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak için atılacak adımlar. Öyle yapılan açıklamaya göre. Tabii Libya petrol kurumunun elindeki yataklar, daha doğrusu Trablus'taki hükümet petrol havzasının bulunduğu yerde etkili değil.
sınıfta cifre dediğimiz hepsi geçirememiş durumdalar. Dolayısıyla sıkıntılı bir başlıkta. Öncesinde Libya Büyükelçisi ebeveynin Richard Maryland Ankara'yı ziyaret etmiş ve ardından da pardon Trump'la Erdoğan'ın görüşmesinden sonra ziyaret etmiş ve
bir şekilde Libya, bölünmüş Libya, doğusunda ayrı bir hükümet, batısında ayrı bir hükümet var. İktidar mücadelesi de devam ediyor. Bu koşullarda Libya'nın merkezinde askerden arındırılmış bölge nasıl oluşturulacak diye bir soru var ortada bu açıklamadan sonra. Tabii ikincisi, bu Libya'nın merkezi neresi acaba sorusu var ki tabii ki Sirte ve Sirte'de şu an Tobruk Parlamentosu ve Hafter güçleri diye andığımız güçlerin elinde, onu da anımsatalım. Irak'la ilgili, Irak'ta Türkiye'nin İHA saldırısında iki Iraklı üst düzey komutan, şoförleri bir asker hayatını yitirmişti. Irak iptal etmişti Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ziyaretini. Bir gerilim yükselmişti bu bağlamda. Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesel yönetiminden dün epey bir gösteriler oldu. Bölge yönetiminin Türkiye'ye karşı koyamadığını dile getiren PKK'larla görüşme yapıldığı Irak subayları tarafından ortaya atılmıştı. BM Genel Sekreteri hem Türkiye'ye hem Irak'a maksimum itidal telkin etmiş durumda. Türk Dışişleri Bakanlığı ise ülkesinde PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak Irak'ın sorumluluğundadır diye bir açıklamada bulunmuş durumda. Şimdilik teskin edilmiş gibi gözüküyor ama Körfez İşbirliği Konseyi'nden de bu konuda Ankara karşıtı bir açıklama geldiğini belirtelim. Genel Sekreteri Körfez İşbirliği Konseyi'nin Naif Mübarek El Hacraf, Türk yetkililerin tehditkar açıklamaları, pardon bu yanlış söylemişim size, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de Arap coğrafyasıyla başı hakikaten belada. Sadece Irak'la bu kriz yok, Birleşik Arap Emirlikleri'ne dair de bir sıkıntılı açıklamalar olmuştu. Türk yetkililerin açıklamalarına yanıt vermiş bu KİK dediğimiz Körfez Ülkeleri İşbirliği Forumu. Görüşmede de karışmasın artık Türkiye iç işlerimize, tehditkar açıklamalar yapmaktan vazgeçsin diyorlar. Onu da düzelterek tekrar söyleyeyim. Dış müdahaleyi tamamen reddettiklerini vurgulamaları. Türkiye'nin bir ara buna daha derinlemesine bakmak lazım. Türkiye'nin Arap aleminde bu kadar çok rol oynamak istemesi bağlamında. Çünkü özellikle de ihvancı kanat çok da etkili bir unsur değil Arap aleminde. Katar dışında çok da etkili olmadığını belirtmek lazım daha doğrusu. Beyrut Limanı faaliyetlerine başlamış Lübnan'da 4 Ağustos'taki facianın ardından kısmen, tabii ki o kadar büyük bir enkaz var ki, ama vinçlerle etrafı temizliyorlar. Buğday gönderiliyor, buğday stokları azaldı deniliyordu. Gerçi yeterli buğday var dediler ama yine de yeni buğday yardımı gitmiş. Şimdi Cumhurbaşkanlığı patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığını dile getiriyor. Michel Aoun İspanya kralıyla görüşmüş. Binlerce bina, araç hepsi hasar gördü. Hakikaten dehşetli bir patlama idi. Soruşturmada devam ediyor. Lübnan Cumhurbaşkanlığı, bir takım dedikodular ortaya çıktı. Önceden Cumhurbaşkanı ve Başbakan, istifa eden Hasan Diab'ın olayı bildiği, amonyum nitratın limanda depolandığını bildiği iddia edilmişti. Pek bir kaynağı da dayandırılmadı ama uluslararası kamuoyuna da mal olunca Lübnan Cumhurbaşkanlığı hükümette temsilcilerin içinde yer aldığı Yüksek Savunma Konseyi'ne bu konuda bir rapor gönderdikleri yanıtını vermiş. Böyle bir soruşturma ile ilgili Lübnan'da aslında farklı koalisyon, segregasyon sistemi var. Lübnan'da ve farklı partiler arasında bir rekabet var, soruşturma üzerinden böyle bir yanıt vermeyi uygun görmüşler. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika'nın kendilerini, Batı Şeria'nın belli bölümlerini ilhak planı vardı. Bunu engellediklerini, Amerika'nın kendilerini engellediğini dile getirmiş. Amerika ile İsrail'in uzun menzilli füze denemeleri var. Arrow 2 dedikleri bir füze denemesi yapılmış. Nerede? Amerika'da yapmışlar, Alaska eyaletinde. Emmanuel Macron'un İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile görüşmesi var. Cuma günü Amerikalılar İran'a silah satışını men eden yaptırımlar kalkacak nükleer anlaşma uyarınca bunu engellemeye çalışıyor Amerikan yönetimi. Emmanuel Macron ise ambargonun genişletilmesine dair Amerika Birleşik Devletleri ile tamamen farklı görüşte olduklarını dile getirmiş. Hasan Ruhani'ye dikkat çekici bir gelişme bu. Amerika'nın sunduğu tasarıyı anlaşılan o ki sadece Rusya ve Çin onaylamamakla kalmayacak gibi gözüküyor. Açıkça ifade ettik biz bunu Amerikalılara diye de Macron dile getirmiş. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini kısa süre alıkoyduğu yolunda Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamalar var. Liberia bandıralı bir petrol tankeri söz konusu. İran tarafından henüz bir açıklama görmedim ama hangi sebeple alıkonulduğu henüz bilinmiyor. Bu Yunanistan merkezli bir şirketmiş bu. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad meclis konuşması sırasında kan basıncında ani bir düşüş yaşanmış ve konuşmayı yarıda kesmek durumunda kalmış. Hipertansiyon nöbeti nedeniyle hafif bir rahatsızlık geçirmiş. Görüntüleri yayınlandı, hemen dalga geçerek sundular. Adam rahatsızlanmış, konuşmasını kesip dışarı çıkmış, sonra gelmiş düzelince devam etmiş. Ama tabii büyük bir olaya çevrildi bu. Şeytanlaştırılan bir isim olduğu için tüm dünyada kendisi. Bunun görüntüleri de var sosyal medyada. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Akademisi ile birlikte Azerbaycan'ı ziyaret ediyor. Orada bir tatbikat gerçekleştiriliyor. Ne ismi? Fiili Atışlı Ortak Müşterek Tavır Görev Kuvveti Tatbikatı. Azeri Savunma Bakanı ile bir araya geldi. İlham Aliyev ile bir araya geldiler. Mesajlar verdiler. Özellikle Azerbaycan'la Ermenistan arasında Temmuz ayındaki gerilimde Bakü'nün yanında olduklarını dile getirmiş Hulusi Akar. Aslında Irak'a gidecekti ama bu kriz yüzünden gidemedi Iraklılar. Açıkça gelmedi dediler Hulusi Akar'a. Ve Belarus, Beyaz Rusya dün Minsk'te kadınlar kolluk kuvvetleri de hiç, güvenlik güçleri hiç de dokunmadılar. Ellerinde çiçekler ve kalp şeklinde zarflarla gösteri yaptılar. Gözaltına 9 Ağustos'taki seçimlerden sonra gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istediler. Lukashenko %80'i aşan oranla sandıktan birinci sırada çıkmıştı. Muhalefet bunu reddediyor, hile yapıldığını iddia ediyor. Muhalefet lideri de Litvanya'ya kaçmak durumunda kalmıştı. Dün Brest'te göstericilere ateş açıldı. Minsk'te de aynı şekilde göstericilere, polisten kaçan göstericilerin saklanmaya çalıştıkları yerleri gösteren apartmanlardan insanlara ateş açıldığı yolunda haberler geldi. Yetkililer 55'e yakın gazeteciyi de gözaltına almışlar. Bir kısım Rus gazeteciler, özellikle Sputnik muhabirini Rusya'nın devreye girmesiyle kurtarmışlardı. Daha barışçı gösteriler var şu anda. Sağlık çalışanlarının gösterileri var, kadınların gösterileri var. Onlara kimse dokunmuş değil ama tabii akşamları işler kızışıyor, tamamen yatışmış değil. Silahlı bir takım kişiler de Yandex'in Rus arama motoru şirketi ofisini basmışlar. Minsk ofisine. Olay henüz bitmemiş gördüğüm kadarıyla. Elleri silahlı ve maskeli. Evet. Minsk ofisi gibi diye görüyorum. Evet. Henüz sona ermemiş durumda gözüküyor. Lukashenko'nun açıklamaları var. Devlet başkanının protestolara katılanların işsizler olduğu, yetkilileri olduğunu söyledi. İşsiz, güçsüz, o yüzden bu işlere girişiyorlar dedi. Pek çok genç var bu arada, görüyoruz görüntülerden, haberlerden de. Yetkilileri de uyarmış bunlara iş bulun diye. Tanrı göstermesin demiş. Burjuvalaşmış bazı yurttaşlarımızı uyarmak isterim. Tanrı göstermesin birisi birine sahte istihdam belgesi verebilir. Doğru düzgün yapın her şeyi diye de uyarmış. Çalışmayanlara iş bulunsun, yoksa bunlar sokaklara bu şekilde çıkıyorlar demiş. Emmanuel Macron'un Vladimir Putin'le görüştüğünü aktarayım. Belarus'taki duruma dair kaygılarını iletmiş, diyalog yolu bulunması gerektiğini de söylemiş, görüşünü de dile getirmiş Macron. Ve son olarak bir de vaktim doluyor, Amerika'dan başlıklar. Trump, Amerika'da 3 Kasım seçimleri yaklaşıyor. Joe Biden, Demokratların adayı, Kamala Harris ülkenin ilk siyah ve kadın başkan yardımcısı olacak seçilirse onu yardımcısı olarak belirlemişti. Şimdi tabii Trump hemen saldırıya geçti. Onlar da henüz açıklamadı Trump başkan yardımcısını. Ama oy postayla oy kullanma, özellikle Covid-19 vesilesiyle, normalde işte nüfusun 5'te 1'i Amerika'da postayla oy kullanırken şimdi bu sayı katlanacak deniliyor. Trump da buradan hile çıkacağını öne sürüyor. En son bu konuda ölülere, kedilere ve köpeklere de gönderiyorlar. Amerika'da seçmezseniz başvuruyorsunuz, ben oy vermek istiyorum diyorsunuz. Size posta yoluyla gönderiyorlar oy pusulalarını. Aslında son derece de normal sayılan bir uygulama ama tabii Trump yönetimi döneminde her şey gibi bu da tartışmalı hale gelmiş gözüküyor. Evet, Savunma Bakanı Mark Esper'la özellikle Amerika'daki protesto dalgası Haziran ayında ters düştüğü, Esper'ın arkasını sürekli topladığını unutmamak lazım Trump'ın. Esper'ı değiştirmeyi düşündüğü yolunda haberler ortaya atıldı Amerika'da. Beyaz Saray da bunları reddetmemiş. Başka Amerika'dan bakıyorum size not. Ha, bir de tabii Joe Biden çok yaşlı tabii. Kamala Harris de 55 yaşında genç bir isim. Seçilirse eğer demokratların adayı olarak görevi süresini tamamlamadan Kamala Harris'e bırakabilir. Yani Amerikan politikalarının yeni yıldızı Kamala Harris olabilir deniliyor. Sistem içerisinde aslında demokratların dengeci unsurlarından demek lazım. Ama Trump onu radikal sol diye nitelendiriyor. Çok da eski Kaliforniya başsavcısı olarak çok da radikal solcu bir yanı olmadığını, Amerika'nın sağını solunu zaten bizden farklı olduğunu da anımsayarak düşünmek lazım. Evet, birkaç başlığım daha vardı ama yettiremedim. Bir ara verelim efendim, bir şarkı dinleyelim. Opozdavsa'ya Lyubov, Geç Aşk, Angelika, Varum söylüyor Igor Krutoy'la birlikte. Dinleyelim, nefeslenelim. Doktor Naim Babiroğlu'na bağlanacağız kısa süre sonra.
Сколько нам еще в рост идти? Не было обид и измен. Я ведь не просил любви взамен. Пролилась вся жизнь, как вода. Нам с тобой не быть никогда. Эта истина так стара, не ищи добра от добра. Ты не скажешь нет, нет, нет, я отвечу да, да, да. Ты в сердце навсегда, но опоздавшая любовь не согреет никогда. Там есть секрет, да.
За тебя бы все отдала, стеблем бы в тебе проросла. Кто на мой вопрос даст ответ? Где ж ты раньше был?
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Naim Babiroğlu var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Çok teşekkür ediyorum Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Ben teşekkür ederim efendim. Epeydir konuşamamıştık. Ben izne çıktım, ara verdim. Bu arada da sular ısındı. Özellikle Akdeniz'de Türkiye açısından gerçekten çok ürkütücü de bir resim oluşmaya başladı. Onun için değerlendirmelerinize de başvurmak istedim. Bu hafta da bu konuyu anlamaya çalışıyoruz ve yeni gelişmeler de oluyor her gün. Evet. Şimdi Türkiye bir Navtex ilan etmişti. Yanılmıyorsam 21 Temmuz'du. Sonra Almanya devreye girdi, geri alındı. Şimdi tekrar Yunanistan'la Mısır'ın anlaşması üzerinden bir ikinci Navtex durumu var. Türk donanması eşliğinde Oruç Reis açıldı. Buna tepkiler ortaya çıktı. Yunanistan'dan Fransa daha fazla Akdeniz'deki varlığını arttıracak şekilde ve daha yüksek sesle bir takım çıkışlar yaptı. Emmanuel Macron'un dün akşam gelen açıklamaları vardı. Fransa Yunanistan'la beraber ortak tatbikat yapıyor. Üstelik Türkiye'nin daha önce Navtex ilan ettiği bölgede yapıyorlar. Hakikaten çok karışık bir tablo var. Yarın AB toplantısı var. Mike Pompeo Yunan Dışişleri Bakanı ile buluşacak. İsrail'in açıklamaları, Mısır'ın açıklamaları ve en son Suudi Arabistan'da Yunanistan'dan yana tavır koymuş durumda. Türkiye'nin karşısında bir cephe mi oluşuyor diye bütün bu özetleri yaptıktan sonra sormak istiyorum dedim ama galiba hattan düştü Naim Bey. Evet, hemen lütfen arkadaşlar. Efendim, tam soruyu, uzun da bir giriş yaptım, tam soruyu sordum. Naim Bey'i hattan düşürmeyi başardık. Önemli bir şey bu çünkü salı günü Aydın Sezer'le ben de bu arada Naim Bey bağlanırken tekrar özeti size aktarayım. Aydın Sezer uyarıda bulunmuştu. Türkiye'nin son ilan ettiği Navtex'in geri konusunda bir takım ikazlarda bulunmuştu. 26. 28. paralellerden yola çıkarak ayrıca da Aytun Çıray İYİ Parti'den bu konuda bir takım açıklamalar yaptı. Dikkat çekiciydi. Yani aslında Türkiye'nin Navtex'inin, son ilan ettiği Navtex'in Yunanistan'la Mısır anlaşmasına bir meydan okuma teşkil edecek yerde olmadığını dile getirmişti. Naim Bey, sizin yokluğunuzda ben tekrar konuşmaya başladım. Bir iki noktayı daha izah edeyim diye tekrardan. Kusura bakmayın, tam soruyu yönelttim, sizi kaybettik hatta.
Estağfurullah, estağfurullah.
Efendim, soruyu duyabildiniz mi bilmiyorum, tekrarlayayım ama Türkiye'nin evet, karşısında bir cephe mi oluşuyor diye sormuştum size uzun özetimden sonra.
Tabii, çok önemli bir konuya vurgu yaptınız Ceyda Hanım. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimize de saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum, değerli dinleyenlerimize. Evet, bir karşı cephe oluştu, Türkiye'nin karşı cephesi ve ne yazık ki karşı cephede bir kemikleşme durumu da ortaya çıktı. Nedir bu? Doğu Akdeniz cephesine baktığımızda, Doğu Akdeniz cephesinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin attığı adımlar, ki bu adımlar uluslararası hukuk incelendiğinde Birleşmiş Milletler Deniz Sözleşmesi'ne göre tamamen Türkiye'nin deniz yetki alanlarını gasp eden ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarını ihlal eden politikalar ve adımlar atıyor Yunanistan ve Yunanistan'ın desteğiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Bu adımları atarken biliyorsunuz Navtex ilan edildi. Şimdi ikinci Navtex ilan etti Türkiye. Fakat cepheler ortaya çıktı. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda karşı cephede Yunanistan'la Mısır hemen bir anlaşma yaptı deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair. Ama daha önce Türkiye ile Libya arasında bir anlaşma yapılmıştı. Yani Trablus merkezli hükümet, yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetle beraber Türkiye bir Libya ile bir deniz yetki alanlarıyla ilgili bir mutabakat imzalamıştı. Şimdi Yunanistan bunun üzerine...
Hay Allah. Çok özür diliyorum dinleyicilerden, izleyicilerden. Naim Bey, evet, Naim Bey'in hattında bir sıkıntı var anladığım kadarıyla, sürekli kaybediyoruz. Kendisini tekrar arayabilir miyiz arkadaşlar? Tam da lafı kesildi. Hay Allah. Evet, evet, tekrar arıyoruz. Naim Bey şunu aktarıyordu, bağlanırken ben de özetleyeyim. Yunanistan'ın Mısır'la son yaptığı anlaşma ve Türkiye'nin de Libya'yla yaptığı anlaşmaya atıf yapıyordu Naim Babiroğlu. Efendim, kusura bakmayın, sizin hattınızda bir sıkıntı var galiba, düşüyorsunuz.
Tabii, değerli dinleyenlerimiz de kusura bakmasınlar, devam ediyorum. Yunanistan'la Mısır bir anlaşma yaptı. Evet. Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı bu anlaşma tabii Türkiye'nin daha önce Libya'yla yaptığı bu deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair anlaşmayla örtüşen alanlarda oldu. Dolayısıyla Türkiye bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Yunanistan'ın cephesinde ne oldu? Bir, Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı bu anlaşmayı destekledi. Ve ABD'nin teşvikiyle bu anlaşmanın yapıldığı ortaya çıktı. Yunanistan'la Mısır arasındaki anlaşma. Bu şu demek, demek ki Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin politikalarının karşısında yer alan Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ın yönetimini destekleyen bir ABD var karşımızda. Bunu bir kere altını çizelim. ABD Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de desteklemiyor, tersine Yunanistan'ı destekliyor. Avrupa Birliği'ne baktığınızda Avrupa Birliği de Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmayı destekler mahiyette açıklamalar yaptı ve Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'i veya Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımları ve izlediği politikayı kınadıklarını belirtti Avrupa Birliği. Bu şu demek, Avrupa Birliği'nin en güçlü üyesi Almanya'ya bakarsak, Almanya ve Avrupa Birliği demek ki Doğu Akdeniz'de aslında Türkiye'nin yanında değil, karşısında, yani Yunanistan'ın arkasında duruyor. Fransa zaten öteden beri Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetiminin yanında, Türkiye'nin karşısında. Fransa üstüne üstlük Doğu Akdeniz'de gerginliği sürekli tırmandırıcı bazı adımlar atıyor. Mesela bugün itibariyle biliyorsunuz Fransa ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de bir tatbikat, ortak askeri tatbikat başladı. Evet. Bu nedir? Bu Doğu Akdeniz'de gerginliği arttırma tatbikatıdır bir noktada askeri anlamda Türkiye'ye karşı. Yani ortaya dökülen, yani ortaya çıkan bu gergin atmosferi daha da gerginleştirme anlamını taşır bu. Askeri anlamda, stratejik anlamda. Yani şöyle diyor Fransa, ben Doğu Akdeniz'de Yunanistan...
Hay Allah. Yok, hakikaten sıkıntılı bir durum oldu. Kusura bakmayın, bu üçüncü oluyor sayın dinleyiciler. Naim Bey'in zannedersem hattında bir sıkıntı. Başka bir telefon numarası varsa arkadaşlar orada arayabilirsek Naim Bey'i, belki hatta bir sıkıntı var. Çünkü konuşurken sürekli olarak kaybediyoruz kendisini. Tekrardan özürlerimizi iletelim. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin bu krizde Yunanistan'dan tarafa yana taraf olduğunu ve hatta bu hamlelerinin arkasında da bulunduğu görüşünü dile getiriyordu ve Fransa'nın da özellikle böyle olduğu ve daha çok öne çıktığını Naim Bey aktarıyordu, Fransa'nın Yunanistan'la tatbikatına atıf yaparak. Efendim buyurun, yine kaybettik.
Kusura bakmayın, kesiliyor. Dolayısıyla Fransa gerginliği sürekli tırmandırıcı adımlar atıyor. Ayrıca Fransa ne yaptı? Dün itibariyle Güney Kıbrıs yönetimi BAF üssüne iki savaş uçağını konuşlandırdı. Ve Macron, yani Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması şu: Doğu Akdeniz'de askeri varlığımızı arttıracağız ve Yunanistan'ın yanındayız. Bu şu demek, ileride olası herhangi bir genlikte Fransa'nın Yunanistan'la beraber askeri olarak hareket edeceğinin de bir göstergesi bu. Güney Kıbrıs yönetimiyle ve Yunanistan'la. Diğer cephelere baktığımızda Mısır zaten Libya nedeniyle biliyorsunuz Türkiye'nin karşı cephesine yer alıyor. Evet. Zaten Mısır Yunanistan'la bir deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma yaptı Türkiye'ye karşı. Başka kim var? İsrail Yunanistan'ı desteklediğini bildiren açıklamalar yaptı. Bunu biliyoruz. Başka kimler var? Bir de biliyorsunuz Mısır ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de yine Yunanistan'ı destekler mahiyette açıklamalar yaptılar. O zaman karşı cephede kim var? Özetle söyleyelim, Türkiye'nin karşı cephesine Doğu Akdeniz anlamında söylüyorum. ABD var, Avrupa Birliği var, Almanya dahil. Fransa zaten karşı cephede. Mısır var, İsrail var. İlave olarak finans kaynağını, desteğini sağlayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Bir kere bunun altını çizelim. Peki Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yanında kim var dersek, Libya açısından baktığımızda bir Katar'ı görüyoruz ne yazık ki. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yarın Avrupa Birliği'nin toplantısı var, Dışişleri Bakanları toplantısı. Evet. Yunanistan yaptırımları tabii masaya sürecektir, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları. Ben yaptırımların bir yürürlüğe gireceğini düşünmüyorum. Çünkü Almanya biraz daha sağduyulu. İspanya ve İtalya bu yaptırımlara karşı çıkacaktır. Ve yaptırımların çıkmaması...
Bugün böyle oldu, kusurumuza hakikaten bakmayın. Bu dördüncüsü demek ki hatta bir sıkıntı var. Başka bir numara arkadaşlar isteseniz. Peki, başka numara yokmuş benim de kulağıma. Aktarıyor arkadaşlar. Tekrardan Naim Bey'i arıyoruz. Almanya, İspanya, İtalya Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırma uygulamasına izin vermeyeceğini görüşünü dile getirdi Naim Bey. Yunanistan çağrısıyla yarın bir toplantı yapacak Avrupa Birliği, ama Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım uygulanması, demin ben de size aktarmıştım, Kyriakos Mitsotakis Yunan Başbakanı'nın dile getirdiği yaptırım çağrısının karşılık bulamayacağını söyledi. Buyurun Naim Bey.
Evet. Dolayısıyla yarın ben Avrupa Birliği'nde yaptırımın bir sonuçtan bir Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketinin uygulanacağını veya bu konuda bir adım atılacağını düşünmüyorum. Almanya, İspanya ve İtalya buna karşı çıkacaktır en azından. Ancak Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin daha sağduyulu şekilde çözülmesi yönünde, adımlar atılması yönünde bir...
Onu soracağım ama önce bir şey merak ediyorum. Yani hangi adımlar atılmalı sorun bir kenarda dursun, baki kalsın. Efendim bütün bunlar neden tetiklendi? Şimdi Akdeniz'de sonuçta tabii Türkiye, Anadolu önemli bir yerde, pozisyonda. Türkiye'siz enerji denklemi kurmak çok zor zaten. Türkiye'nin adalar nedeniyle yıllardır savunduğu siyasi tezleri var. Hukuki tezleri kabul etmemesinin son derece geçerli de nedenleri var Türkiye'nin. Ama bunlar bırakıldı ve birdenbire Türkiye, sizin de özetlediğiniz şekilde, yalnız kalacak bir denklemin içerisine soktu kendisini. Şimdi Akdeniz dediğimiz yerde pek çok ülke var. Bir tek Türkiye'nin değil Akdeniz. Tabii. Kıyıdaş pek çok ülke var. Dolayısıyla bu tarz şeyleri aslında belki ne yapılması gerektiği sorusuyla da birleşebilir bu, ama nedenlerini iyi anlamak lazım herhalde. Mısır'la ihva yüzünden kavgalıyız. İsrail'le ticaret durumu iyi ama başka bir sürü ideolojik pürüzler var. Suriye'de savaşın içerisindeyiz. Çekilmiyoruz da Suriye topraklarında. Devlet bırakmamaya çalışıyorlar Suriye'de. Lübnan zaten durumu belli. Hep Amerika'nın müdahalelerinden olayın nerelere döndüğü belli. Şimdi siz Libya dediniz ama Libya'da iki tane hükümet var. Doğru. Bizim sınır çizdiğimiz yerde de bizi desteklemeyenler var. Dolayısıyla bunlar neden bu şey, nasıl bu hale geldi? Yani bir anda böyle çok maceracı bir şekle dönüşmedi mi? Bunun sebebi nedir? Nasıl olur da Türkiye hiç böyle bir pozisyona da düşmemişti? Nasıl oldu bu? Onu soracağım, oradan gelelim.
Tabii Ceyda Hanım, buradan devam edelim. Doğu
Kusura bakmayın, artık bu yayını böyle sürekli olarak arayarak yapmaya başladık. Ben soruyu yöneltiyorum. Tam Naim Babiroğlu yanıt veriyor. Bir anda bile bırakmak da istemiyorum kendisini. Çünkü merak ediyorum hakikaten değerlendirmesini. Ve önemli de bir soru olduğunu düşünüyorum. Neden Türkiye birdenbire kendini böylesi bir pozisyonda... Buyurun, buyurun.
Karşı cephe, Doğu Akdeniz'i bir cephe olarak aldığımızda Yunanistan'ın bir kere tezleri tamamen uluslararası hukuka, uygulanabilirlik durumuna tamamen aykırı. Onun bir kere altını çizelim. Çünkü özetle söylüyorum değerli dinleyenler arasında. Yunanistan küçük adaları bile, küçük adaların bile bir kıta sahanlığı, deniz yetki alanlarına sahip olduğu teziyle ortaya çıkıyor. Halbuki Meis Adası Anadolu'ya, yani Kaş'a 2 kilometre uzakta, Yunanistan'a 580 kilometre uzakta. Meis Adası için bile bir deniz yetki alanı istiyor kendi ana kıtasına. Bu tabii uygulanabilir bir olay değil. Uluslararası hukuka aykırı. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de Yunanistan hakları tamamen uluslararası hukuka aykırı, meşru değil. Ancak Türkiye'nin karşı cephesine baktığımızda Türkiye ne yazık ki Mısır'la ve İsrail'le Mısır ve İsrail karşı cephede yer aldı. Türkiye'nin Mısır'la ve İsrail'le ilişkileri ve işbirliği maalesef iyi değil. Eğer Türkiye Doğu Akdeniz'de Mısır'la ve İsrail'le İşbirliği olumlu olsaydı zaten Yunanistan Mısır'la bir anlaşma yapmazdı. İsrail de Yunanistan'ı desteklediğine dair bir açıklama da yapmazdı. Onun için Türkiye, bana göre Türkiye evet askeri gücü bulunduruyor Libya'da, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de. Doğru, ancak diplomatik bir atağa geçmesi lazım. Yani Mısır'ı Türkiye kaybetmemeli. Yani Mısır'la olumlu ilişkiler, olumlu bir işbirliği sergileyecek şekilde adım atmalı. Yani Mısır'ı kendine doğru çekmeli. İkincisi, İsrail'le bir anlaşma yapmalı Yunanistan. Ne anlaşması? Libya'yla yaptığı gibi, sizin dediğiniz gibi, yani Batı Libya'yla diyelim, Batı cephesiyle yaptığı gibi. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezi hükümetle. Yani Türkiye gelecekte bu kendisine karşı oluşan ve kemikleşen geniş cepheyi, en azından bazı halkalarını koparmak ve kendine çekmek ya da tarafsız duruma düşürmek için Mısır'la iyi ilişkiler kurmak zorunda. Bunun için her türlü çabayı göstermeli. İsrail'le iyi ilişkiler kurmalı, her türlü çabayı göstermeli. Ve Lübnan'la da biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de Mısır, İtalya, Türkiye, Lübnan ve İsrail'in ortak kıyıları var. Dolayısıyla bu...
Evet, Türkiye'nin bu böylesi bir durumda ne yapması gerektiğini anlatıyordu. Yunanistan'ın tezlerinin hukuksuz tırnak içinde olduğunu, küçük adaların bile kıta sahanlığı olduğunu iddia etti. Deniz yetki alanı olduğunu iddia ettiğini. Oysa bunun evet. geçerli olmadığını dile getiriyordu. Buyurun evet. efendim. Bugün böyle evet, yapacağız herhalde yayını, yapacak bir şey yok. Evet, devam edin buyurun.
Son söz. Şimdi tabii Türkiye Doğu Akdeniz'deki kıyıdaş ülke olarak İtalya'yla, Mısır'la, biraz önce söylediğim gibi İsrail'le, Lübnan'la, Libya'yla yaptığı gibi, Trablus merkezli hükümetle yaptığı gibi bir anlaşma yapmalı. Tabii bu Trablus merkezli hükümet dışında diğer cepheler, diğer kıyıdaş ülkeler ne yazık ki karşı cephede olunca tabii Yunanistan'ın attığı adımları onlar destekliyor. Onun için Türkiye, benim kendi değerlendirmeme göre, Mısır'ı, İsrail'i ile işbirliğini hemen geliştirmeli. Bunun için ne yapmalı? Diplomatik adımları atmalı diye düşünüyorum Ceyda Hanım.
Fakat diplomatik adımlar atılmadığı gibi bir de üstelik hakikaten bir donanmalar NAVTEX ilan ediliyor. NAVTEX ilan edilen saha da aslında Aydın Sezer'in işaret ettiği üzere yanlış ya da Yunanistan, şöyle formüle ederim, Yunanistan ve Mısır'ın anlaşma yaptığı alanla da alakalı olan bir alan değil, meydan okumada içermiyor. Niye Türkiye gerçekten meydan okunuyorsa neden gerçekten meydan okunmuyor alan?
Doğru aslında Navtex'in, evet, Navtex'in sizin belirttiğiniz gibi Mısır'la Yunanistan'ın yaptığı anlaşmayla örtüşen alanda uygulanması daha etkili olurdu. Ancak evet. bir konu var, onu da unutmayalım. Ben de orada uygulanmasından yanayım. Yani örtüşen bölgede, yani anlaşmanın yapıldığı, Yunanistan-Mısır anlaşmasının yapıldığı o alanda olması gerekirdi. Ancak Yunanistan kıta sahanlığı içinde yer alıyor. Yunanistan'ın benim kıta sahanlığım diye iddia ettiği bölgenin içinde yer alıyor. Kenarda yer alıyor o bölgenin, ancak Yunanistan'ın kıta sahanlığı olarak iddia ettiği bölgenin içinde de yer alıyor. Tabii bunun altında çizelim ama dediğinize katılıyorum. Yani Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı o deniz yetki anlaşması sınırlarının içinde olsa daha etkili olurdu. Öyle düşünüyorum ben. Öyle değerlendiriyorum.
Peki bunu diplomasiye bir alan tanımak maksatlı olarak mı o
doğru, alana taşımadan şöyle, yapıldı? Dediğiniz doğru, çünkü biliyorsunuz.
Evet. Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX sahasıyla ilgili izahat getiriyordu Naim Bey. Neden aslında Yunanistan'la Mısır'ın, evet lütfen tekrar arayalım. Az bir, evet bitti yayınımız galiba ama bu sorunun yanıtını alalım istersen Necdet'ciğim. Biraz sıkıntılı oldu telefon hattı yüzünden. Tamam, habere de sarktık ama kusurumuza bakmayın. Çok kesinti oldu. Bölük pörçük oldu ama en azından bu sorunun yanıtını alalım ve kapatacağız programı. Evet, şu an ulaşılamıyor. Demek ki bizden artık yapabilecek bir şey yok. Hakikaten çok da uğraştık. Telefon hattında herhalde bir sıkıntı var. Evet. ben de şaşırdım, ne yapacağım şimdi bu kadar çok telefon kesilince. Naim Bey, size veda edelim. İsterseniz süreyi de açtık.
Son cümleyi söyleyeyim efendim.
Buyurun.
Tabii Türkiye Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin attığı bu adımlarla, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin en güçlü üyesi olan Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ve Yunanistan'a diplomatik girişimlerde telefon diplomasıyla Türkiye'nin attığı adımları biraz yavaşlatması yönünde talepleri oluyor. Evet. Benim kendi düşüncem, bu sahanın üstünde değil de kıta sahanlığı içinde yer almasının bir emaresi de veya bir nedeni, gerekçesi de gerginliği zirveye tırmandırma değil de normal ulusal çıkarları gözeteci şekilde devam etmesini sağlamak. Ama bu kontrollü gerginlik olarak devam eder. Ben olayın bir çatışmaya evrileceğini değerlendirmiyorum. Çünkü okay. sonuçta NATO üyesi olan iki ülke var, Yunanistan ve evet. Türkiye. Ayrıca ABD ve Avrupa Birliği de bunu hiçbir zaman arzu etmez. Bu nedenle ben kontrollü gerginlikle tırmanacağını, ancak tırmanmanın kontrollü olarak devam edeceğini düşünenlerdenim.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Naim Bey. Biraz daha böyle maceralı bir yayın oldu ama evet, olsun evet. Anladık dediklerinizi. Çok
İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Evet.
süremizi de aştık. O kadar çok aradık ki telefon hatları nedeniyle. Şarkıya atıf yapalım mı arkadaşlar? Peki, çıkarmışız. O zaman demek ki yarın kullanacağız. Yarın size dinleteceğiz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyerek Eksen'den veda edelim.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.